adımız ve uğurumuz için.
Yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim numaralarımızı hemen hatırlatın. Telefonlarımız 090-312-463-3419-463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Bugün programımızda neler var, gelin şöyle bir göz atalım sevgili dinleyicilerimiz. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkçe yeterliliklerinin geliştirilmesi, Türkçe kaynaklara erişim imkanlarının kolaylaştırılması ve kültürel aidiyetlerinin korunması amacıyla Anadolu Okuma Evleri projesini hayata geçirdi. Anadolu Okuma Evleri'nde okuma grupları, okuryazar buluşmaları, çalıştaylar, seminerler gibi etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklere ilaveten Yunus Emre ve Türkçe Yılı vesilesiyle Anadolu Okuma Evleri'nde Yunus Emre buluşmaları düzenlenecek. İlki Duisburg'da Yunus'u Anlamak başlığıyla 2 Nisan'da gerçekleştirilecek. Detayları Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı uzmanı Baransel Mızrak aktaracak bizlere. Ve hemen sonrasında Huzuru Hayat köşemizle yayınımız sürecek sevgili dinleyicilerimiz. Yüce dinimiz İslam'ın emirlerine göre büyüklerimize karşı görevlerimizi konuşacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı vaizi Zehra Tuncel hocamızla. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzla sizlerleyiz.
Gözlerini kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Kapat gözlerini kimse görmesin. Benim için bak yeşil yeşil. Gözlerin kimseye ümit vermesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Gözlerin kimseye ümit vermesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Seni öyle sevdim Gülcünün yazdığı şiircesi. Tanrı'nın yazdığı şiircesine İçimden geçeni bilircesine benim için bak yeşil yeşil İçimden geçeni bilircesine Yalnız benim için bak yeşil yeşil Benim için bak yeşil yeşil.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı uzmanı Baransel Mızrak var. Sayın Mızrak, hoş geldiniz elimize.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum
size. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de kolaylıklar diliyoruz sizlere. Sevgili dinleyicilerimiz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Anadolu Okuma Evleri projesi hayata geçirildi, devam ediyor. Biz de detayları evet. konuşmak istiyoruz değerli konuğumuzla. Hangi Çok amaçla böyle bir ev sistemi diyeyim kurulmaya başlandı? Yurt dışındaki vatandaşlarımızın hangi tür ihtiyaçlarına karşılık gelecek bu evler ya da geliyor?
Öncelikle beni kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle bir fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hem kendi adım hem de kurumum adına. Öncelikle bizim vatandaşlarımız biliyorsunuz 7 ülkede bizim şu anda hali hazırda Anadolu Okuma Evimiz mevcut. Bu Anadolu Okuma Evlerimiz 1001 kitaptan oluşan 5 kategoride hem çocuk, din, düşünce, edebiyat, kültür ve tarih gibi alanlarda vatandaşlarımızın istifade edebileceği kitaplar bulunuyor. Bu Anadolu Okuma Evleri neden kurduk? Bu Anadolu Okuma Evleri'ndeki kurulmanın en büyük sebebi Türkçe. Vatandaşlarımızın gerek Türkçe yeterliliklerinin geliştirilmesi hem de Türkçe kaynaklara erişim imkanını daha kolaylaştırmak hem de kültürel aidiyetleri yönünde ana vatanla olan bağlarını daha iyi koruyabilmek amacıyla Türkçe noktasında biz böyle bir proje hayata geçirdik. 2018'den beri faaliyette. Bu Anadolu Okuma Evlerimizde bizim gençlerimiz, yani hiç ayrım gözetmeksizin tüm gençlerimiz, tüm vatandaşlarımız Anadolu Okuma Evlerinde gerek okuma grupları, gerek okuma gruplarının düzenlendiği kitaplarla ilgili de olarak da şöyle güzel bir faaliyetimiz de var bizim. Gençlerimiz örnek veriyorum okuma grupları, okuma halkaları düzenliyorlar. Okudukları kitabın yazarı eğer mümkünse biz davet ediyoruz ve gençlerimizle beraber bir okur yazar buluşması da gerçekleştirebiliyoruz. Bununla alakalı olarak çok güzel faaliyetlerimiz var yine. Gençlerimiz arasında seminerler olsun, ne bileyim çeşitli buluşmalar olsun. Yani seminerler açısından da gençlerimizin ilgi duyduğu bir alan varsa o alanlarla alakalı olarak da biz gençlerimizi davetle bir akademisyenimizi, bir yazarımızı buluşturuyoruz. Vatandaşlarımız bu Anadolu Okuma Evleri'nde 1001 kitaptan istifade edebilir. Bizim Anadolu Okuma Evleri, anadoluokumaevi.com isimli bir sistemimiz mevcut. Hı hı. Herhangi bir vatandaşımız kendisine en yakın Anadolu Okuma Evi'ni bu siteden site aracılığıyla görebilir ve ilgi duyduğu bir kitap varsa orada zaten kitapları biz kategorilerine göre dizdik, düzenledik. Orada örnek veriyorum bir tarihle alakalı veya da bir edebiyatta veya da bir çocukla alakalı, çocuk kategorisiyle ilgili bir kitaba ilgi duyuyorsa ödünç alabilir ve onlardan istifade edebilir. Genel olarak şu anda bizim vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu bölgelerde biz yani bu Anadolu hı hı. Okuma Evlerini kurduk. Şu anda da 31 Anadolu Okuma Evimiz mevcut. Şu anda biz Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'da Anadolu Okuma Evimiz var. Ama biz arzu ediyoruz diğer vatandaşımızın yoğun olarak bulunmuş olduğu diğer ülkelerde ve diğer bölgelerle de bir şey yapalım, bir Anadolu Okuma Evi kuralım. Şu anda onların görüşmelerini yapıyoruz. Eğer tespit etme durumumuz olursa, eğer inşallah böyle bir şeyi arzu ediyoruz. Talepleri de değerlendiriyoruz. Dediğim gibi eğer böyle bir durum söz konusu olursa, eğer vatandaşlarımız, her yurt dışındaki her bir vatandaşımız bu Anadolu Okuma Evlerinden istifade edilir. Bizim zaten halihazırda buluşmalarımız da var. Bu buluşmalarımızın birisi de şu anda halihazırda yapmaya çalıştığımız Yunus Emre buluşmaları. Bu Yunus Emre buluşmaları kapsamında biz tüm aslında vatandaşlarımıza açık faaliyetler. Bizim Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın gerek sosyal medya, gerekse resmi sitesinde duyurmuş olduğumuz ve tüm vatandaşlarımızın, yurt dışındaki tüm vatandaşlarımıza da açık olan faaliyetler. Şu anda da hali hazırda Yunus Emre buluşmalarını başlatmış bulunuyoruz. Yunus'u Anlamak isimli Profesör Doktor İsmail Güleç hocamızla beraber 2 Nisan'da inşallah bir Duisburg Anadolu Okum Evi'nin, yani Almanya Duisburg Anadolu Okum Evi'nin de ev sahipliğinde bir buluşma yapmayı düşünüyoruz. Öyle bir bunun gibi buluşmalar da inşallah yapmaya devam edeceğiz.
Emeklerinize sağlık. Özür diliyorum. Ne kadar güzel düşünmüşsünüz. Şöyle, şimdi ülkeleri siz kendiniz mi belirliyorsunuz? Hani bu ülkelerde açalım okuma evlerini diye. Yoksa o ülkelerdeki vatandaşlarımızdan size talep mi geliyor? Burada çok ihtiyaç var diye.
Talepler de geliyor. Biz aynı zamanda da şu an ilk aşamada, kurulum aşamasında biz vatandaşlarımız nerede yoğun olarak yaşıyorsa, hangi şehirlerde ve hangi bölgelerde yaşıyorsa o bölgelere kurmaya gayret ettik ve o bölgelerde kurduk. Tabii talepler geliyor. Hani bize de hani Anadolu Okuma ve kurun diye çok taleplerimiz oluyor. Bunları başkanlık olarak değerlendiriyoruz. Gücümüz yettiğince de taleplerini karşılıyoruz. Gençler bu anlamda çok bizim için önemli. Çocuk faaliyetlerimiz de bizim bu arada var. Yani bizim gençlere yönelik okuma grupları, okuma halkaları düzenleniyor. Okuryazar buluşmaları var. Bir de gençleri biz okumaya teşvik edebilmek için çekilişler de düzenliyoruz.
Aa, ne güzel.
Yani başkanlığımız örnek veriyorum, bir çok da basit sorularla, genel sorularla sosyal medya üzerinden biz örnek veriyorum sorular soruyor. Instagram hesabından veyahut da Anadolu Okuma Evlerimizin veyahut da Facebook hesabından. Oralardan böyle ufak, böyle basit sorularla gençlerimize soruları soruyoruz. Soruları bilenlere kitap hediyesi veriyoruz. Kitap hediyesinin sponsorluğunu bizim başkanlığımız yapıyor. Amaç gençlerimizi daha fazla okumaya teşvik etmek ve gençlerimizi daha çok okumaya ve daha çok Türkçe'ye yönlendirmek. Ana dillerini olan yetkinliğini artırabilmek.
Şimdi ülkelerde kuruluyor Anadolu Okuma Evleri ama yer tahsisi tabii önemli bir sorun aslında, evet. Böyle durumlarda. Siz nasıl o yer tahsisini gerçekleştiriyorsunuz? Direkt ülkenin diplomatik yolla çözümler mi üretiyorsunuz? Yoksa hani biz Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak mı bir yer tahsisi vatandaşlarımıza sunuyoruz?
Daha çok zaten vatandaşlarımızın yoğun olarak bulmuş olduğu derneklerin yerleri oluyor. Onlar talep ediyor. Diyorlar ki mesela bizim şöyle bir yerimiz mevcut. Biz de tabii ki fiziki imkanlarına bakıyoruz. Yer kütüphane olabilecek, uygun mu değil mi? Veyahut da gençlerin okuma yapabileceği bir alanları mevcut mu? Malumunuz şu anda pandemi nedeniyle çok hani buluşmalar gerçekleştirilemiyor. Ama biz gençlerimiz bu noktada çok gayretli. Şu anda biz çevrim içi olarak yapıyoruz. Yani çevrim içi olarak gençlerimiz okuma halkalarını düzenliyor. Kendi aralarında buluşmalarını yapıyor. Mesela örnek veriyorum, edebiyat kitabı okuyorlar ve o edebiyat kitabını kendi aralarında kritiğini yapıyorlar. Daha sonradan da eğer arzu ederlerse o kitabın yazarıyla biz mümkün olduğu ölçüde buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Yani bizim Anadolu Okuma Evleri'nin zaten bulunmuş olduğu derneklerimiz genel olarak dediğim gibi vatandaşın fazla olduğu ve de fiziki imkanlarının uygun olduğu mekanlara biz kuruyoruz. Dediğim gibi talepler var. İnşallah o talepleri de mümkün olduğu ölçüde başkanlığımız değerlendirdikten sonra onları da inşallah karşılamaya çalışıyoruz. Olabildiğince vatandaşımızı Türkçe ile buluşturmaya, kitaplarla buluşturmaya gayret ediyoruz.
Kitap sponsoru başkanlığımız dediniz. Şimdi her bir okuma evinde 1001 kitaptan bahsediyoruz ve şu anda evet. 31 çarpı 1001, hani aslında binlerce kitap var. Bu ilerleyen zamanlarda daha çok yerde açıldığında yine kitap ihtiyacı doğacak. Bağışçılarınız olacak mı ya da böyle bir talep olacak mı?
Yani şöyle, biz zaten böyle ufak çekilişler düzenliyoruz. Kitap hediyeleri zaten başkanlığımızda ufak hediyeler ölçüsünde yapılıyor. Bağışçı olarak sponsor anlamında mı dediniz?
Evet,
yoksa
evet, tabii ki. Çünkü tabii ki yani sonuçta hepsi aslında belli bir bütçeye dayanıyor ve her tabii başkanlığın ki. Veya her kurumun da hani kendi bütçesi vardır muhakkak, ama daha çok gence, daha çok ülkeye ulaşmak için bu tür bir beklentiniz olabilir mi vatandaşlardan veya tüm ihtiyaç sahiplerinden?
Yani ihtiyaca göre aslında değerlendirilebilecek bir husus bu. Şu anlık bizim başkanlığımız zaten hali hazırda elinden gelen desteği karşılıyor, vermeye çalışıyor. Ancak dediğiniz husus önemli. Yani bu noktada eğer talepler gelirse bağış noktasında da olsun veyahut da başka türlü işbirliği içerisinde diğer kuruluş, kurum kuruluşlarla, derneklerle de olsun vatandaşlarımızı Türkçe ile kitapla buluşturmak için daha fazla işbirliği yapma imkanımız belki olabilir.
Evet. Bu arada bütün Anadolu evlerinde görevli, mutlaka görevli birileri vardır. Evet. Hani o görevlileri nasıl seçiyorsunuz? Örneğin öğretmenler de oluyor mu o görevlilerin arasında?
Görevlilerimiz tercihen zaten dernekler içerisinde kurduğumuz için dernekler içerisinde bir görevli tahsis ediliyor. Ama bizim biliyorsunuz Anadolu Okuma Evlerinde bizim genel olarak zaten bir hareketlilik programlarımız var. Gençlerimiz ne bileyim stajlara katılıyor, burada gelerek çeşitli programlarımıza dahil oluyor. Birçok gencimiz var, hareketlilik programlarına katılan bazı gençlerimiz de onlara hani Anadolu Okuma Evlerinde görev alıyorlar. Ama gençlerimiz genelde bu konuda çok gayretli. Yani belirli bir görevli yok diyebilirim size. Hani gençlerimiz el birliğiyle 4-5 kişi evet. toplanarak birlikte beraberce bir şeyleri yapmaya çalışıyorlar. Ama tabii ki var. Yani esas olan derneğin, yani o kitapları vermiş olduğumuz, tahsis etmiş olduğumuz derneğin görevli tahsis etmesi ve o görevli aracılığıyla bizim bu faaliyetleri yürütmemiz beklenen, normalde olan şey. Ama bizim genel olarak tüm gençlerimiz, aslında biz çok birçok gençle irtibat halindeyiz. O gençler işte talebi olursa, ne bileyim kitap talebi veyahut da okur yazar buluşmaları talebi olursa, biz de gücümüz yettiğince onlara destek olmaya çalışıyoruz.
Evet, tabii hep gençlerden bahsettik ama anneler babalar da gelip kitap okuyabilirler, öyle değil mi? Herkese kapı açık.
Tabii ki, tabii ki, çocuklar özellikle. Çocuklara yönelik çocuklar. Bizim çok güzel faaliyetlerimiz var. Mesela çocuk okumaları, çocuk okuma grupları noktasında da bizim özellikle annelerin anne çocuk buluşmaları da yapıyoruz. Çocuklara yönelik olarak bizim de okuma halkalarımız var. Çok faydalı geçiyor aslında. Yani ben dinleyici olan tüm yurt dışındaki vatandaşlarımızın ailelerinde de özellikle çok güzel kitaplarımız var. Çocuk kitaplarımız, faydalı olabilecek kitaplarımız var. Bilhassa tavsiye ediyorum Anadolu Okuma Evlerine uğramalarını, ödünç kitap alabilmelerini ve aynı zamanda da hali hazırda var olan kurulan okuma gruplarına, çocuk okuma gruplarına dahil olmalarını istiyorum. Çocuklar içerisinde oluyor ama aynı zamanda annelere yönelik de bizim çeşitli işte okuma halkalarımız var. Yani çok çeşitli şeyde faaliyetlerimiz mevcut. Gençlerimiz var, çocuklarımız var. Tabii ki yetişkin vatandaşlarımız da bu anlamda giderek istediği gibi okuma halkalarına dahil olabiliyor. Her yaştan bizim okuma halkalarımızda vatandaşlarımız mevcut. Her zaman gidebilirler. Okuma halkalarından, o kitaplarımızdan istifade edebilirler. Ödünç almaya hakları vardır. 1001 kitapta çok güzel
gibi
kitaplarımız
aslında.
Var.
Evet, bir nevi kütüphane gibi çalışıyor.
Evet, nezih bir kitap, nezih bir ortamlarımız var Anadolu Okuma Evlerinde. Vatandaşlarımızı tavsiye ediyorum gitmelerini, dahil olmalarını, kitaplardan ödünç almalarını tavsiye ediyorum ben kendilerine.
Yunus Anlamak başlığıyla 2 Nisan'da gerçekleştirilecek Duisburg'daki buluşmayı da dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatmış olalım. Bu ama yüz yüze bir buluşma mı olacak, yine çevrim içi mi olacak?
Çevrim içi olacak maalesef tedbirler kapsamında. Şimdi bu çevrim içi, bu yeni dönemle beraber biz çevrim içi faaliyetlerin de kıymetini anlamış olduk bir nevi. Şu anda biz mesela Duisburg Anadolu Okuma Evi ev sahipliğini düzenliyoruz ama aslında tüm vatandaşlarımız açık bu. Diğer Anadolu Okuma Evlerindeki arkadaşlarımız da katılıyor.
Sadece yurt dışındakiler mi izleyebilir? Örneğin yurt içinden talep gelirse onlar da ilgilenebilir mi bu veya katılabilir mi bu sohbete?
Yani tercihen yurt dışı vatandaşlarımız ama tabii ki yurt içinden de eğer talep gelirse değerlendiririz onu da ayrıca. Ama bu
nasıl katılacaklar üzerinde. Örneğin internet sitenize mi girecekler? Hani onu bir anlatır mısınız?
Tabii ki kayıt için bizim Yurt Dışlıklar Başkanlığı'nın sosyal medyasında da bizim bir afiş hazırladık zaten. Veyahut da resmi internet sitesinden de girerek kayıt için bir mail atmaları yeterli. Sadece veyahut da Instagram hesabı kullanan arkadaşlarımız için de Düzlük Anadolu Okuma Evi'nin Düzlük Anadolu Okuma Evi'nin Instagram hesabına da DM yoluyla da yazmaları yeterli. Daha sonra görevli arkadaşımız onun kaydını alacaktır. Hı hı. Buluşmanın olacağı gün ve saatte de onu davet edecektir. Bu şekilde.
Evet, aslında çevrimiçi etkinlikler başta bize çok zor geldi. Sanki her şeyi yüz yüze yapmak çok daha güzel geldi. Evet, gerçekten yüz yüze iletişim her zaman çok daha güzel ama çevrimiçin de şöyle avantajları oldu. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Örneğin bu Yunus Emre buluşmaları Duisburg'da olacaktı. Belki yalnızca Duisburg'da olanlar katılabilecekti. Ama böylelikle siz aslında tüm dünyaya açmış oldunuz bu buluşmaları. Bu anlamda sanki kişi sayısını biraz daha ve ulaştığınız ülke sayısını biraz daha artırmış olduk. Biraz daha şanslı olduk aslında.
Çok daha güzel oldu bu. Bizim Almanya'dan, Hollanda'dan, Avustralya'dan katılan arkadaşlarımız da oluyor. Amerika'dan katılan arkadaşlarımız da oluyor. Herkese açık bu anlamda. Hı hı. Tüm vatandaşlarımız istifade edebilir. Bu yılda malum gerek ülkemiz tarafından gerekse UNESCO tarafından Yunus Emre yılı ilan edildi.
Evet.
Biz de bu yılın anlamına ve önemine binaen böyle bir okuma buluşmaları serisi düzenlemeyi planlıyoruz. Şu anlık Profesör Doktor İsmail Güleç hocamızla İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan hocamızla bir buluşma yapacağız. Daha sonra takipte kalmalarını istirham ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha sonra yine Yunus Emre buluşmalarını gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Çok da güzel buluşmalarımız olacak. Tüm vatandaşlarımızın katılımına açıktır. Heyecanla bekliyoruz kendilerini, kayıtlarını.
Ne kadar güzel düşünmüşsünüz. Emeklerinize sağlık. Şimdi bir de bildiğim kadarıyla bu Anadolu Okuma Evleri kütüphanelerinin ilki Avustralya'da açıldı. Doğru mu biliyorum?
Avustralya'da, Amerika'da da şu anda hali hazırda.
Yok hani ilk olarak Avustralya'da diye biliyorum ama evet. Tabii siz daha iyi açıklarsınız.
Melbourne'da açıldı. Avustralya'da Melbourne ve aynı zamanda Sydney'de de hali hazırda mevcut. Daha sonra işte Amerika'da
Almanya'da, nerede?
Amerika'da Washington'da var, Rochester'da var, New York'a bağlı, hı hı. Long Island'da var, yine New York'a bağlı. Yani iki tane New York'ta, bir tane de Washington'da Anadolu Okuma Evimiz mevcut. Avustralya'da da Melbourne'da ve Sydney'de dediğim gibi.
Diğer ülkeleri de sayabilir miyiz? Hem duyurmuş olalım buradan tüm dinleyicilerimize.
Tabii ki. Fransa'da Strasbourg'da var, Paris'te mevcut bir Anadolu Okuma Evimiz, Lyon'da ve Corbeil'de var hali hazırda Fransa'da Anadolu Okuma Evimiz. Hollanda'da da Venlo'da var. Amsterdam'da var iki tane. Hı hı. Bir tane de Rotterdam'da var. Belçika'ya gelince Belçika'da Masnachen'da var. Brüksel'de var. Hasenzolder'da var. Üç tane Anadolu Okuma Evimiz var, hı hı. Belçika'da. Avusturya'da ise üç tane, Viyana'da hali hazırda Anadolu Okuma Evimiz var. Bu anlamda Viyana'dakiler şanslı diyebilirim.
Hı.
Almanya'da ise 12 tane Anadolu Okuma Evimiz var. 3 tane Köln'de var. Köln vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu bir bölge,
evet,
biliyorsunuz,
evet,
malumunuz.
Evet.
Ham'da var, Leverkusen'de var. 2 tane de Duisburg'da halihazırda Anadolu Okuma Evimiz var. Aachen'de var. Krefeld'de var. Berlin'de var bir tane. Stuttgart'ta ve Mülheim'de var.
Hı hı.
Anadolu Okuma Evlerimizi bu şekilde sıralayabiliriz.
Evet.
Yani 12 tane Anadolu Okuma Evimiz Almanya'da, 3 tane Avusturya'da, yine Belçika da 3 tane, Hollanda ve Fransa'da 4'er tane, Amerika'da 3 tane, Avustralya'da da 2 tane Anadolu Okuma'mız var. Toplam 31 tane Anadolu Okuma'mız mevcut şu an.
Harika. Peki seminerler olduğunda bu seminer ihtiyacı daha çok hangi konularda geliyor, talepler?
Biz daha çok edebiyat alanında yapmaya çalışıyoruz. Tabii talepler genelde tarih, kültür, sanat, bu alanlarda da taleplerimiz oluyor. O talepleri de olabildiğince karşılamaya çalışıyoruz ama daha çok yoğunlukla edebiyat alanında bizim hani buluşmalarımız gerçekleşiyor. Okuryazar buluşmalarımız veya da seminer taleplerimiz. Olabildiğince dediğim gibi diğer alanlarda da biz buluşmalar yapmaya çalışıyoruz. Evet, taleplere göre değişiyor.
Daha çok gençlerin katıldığını söylemiştiniz.
Evet.
Yaş grubu biraz daha büyük olanlar da hani biraz biz de katılalım, hep siz katıldınız gibi.
Evet.
Onlar da mutlaka çocuklarının yanında gelmeye çalışıyorlardır diye tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten annelerin inanılmaz güzellikte bir hizmet. Tüm dünyada evet, bu tür hem Türkçenin yaygınlaşması hem yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın birbirleriyle iletişiminin daha da kuvvetlenmesi anlamında çok kıymetli buluyorum gerçekten.
Evet.
Yeni açılacak olan ülkeler hakkında hani bilgi verebilir misiniz, yoksa onlar henüz belli değil mi?
Henüz net olmamakla birlikte dediğim gibi talepleri alıyoruz. Başkanlığımız değerlendirecektir onu. Daha sonradan mümkün olduğu ölçüde vatandaşlarımızın dediğim gibi yoğun olduğu bölgelerde değerlendirerek ihtiyacını karşılamaya çalışacağız. Dediğim gibi Yunus Emre buluşmaları halihazırda yoğunlukta mevcut. Diğer buluşmalarımızı, tüm faaliyetlerimizi YTB'nin sosyal, gerek sosyal medyasından gerekse resmi internet sitesinden tüm vatandaşlarımız takip edebilir.
Evet, takip etsinler ve orada mutlaka kitap ödünç almak çok keyiflidir. Ben çok zevk alırdım. Hani kütüphanenin kitabını okuyor olmak, ona kim bilir kaç yıldır o kitap o kütüphanede ve sizin elinizde sonrasında. Hani o duyguyu hissetmek, evet, bana hep çok güzel gelirdi. Bence yurt dışındaki sevgili gençlerimiz muhakkak yollarını düşürsünler, bu okuma evlerine ulaşsınlar. Özellikle en azından şimdilik çevrim içi sohbetlerle dahil olsunlar, evet, ama inşallah bu pandemi süreci geçtiğinde de muhakkak yüz yüze o birebir o kitaplara dokunarak o kütüphanenin o kokusunu hissederek bence Türkçeyle yeniden iletişime geçsinler diye umut
İnşallah.
Ediyorum. Size de çok teşekkür ediyoruz. Tüm vatandaşlarımız adına emekleriniz için devamında diliyoruz. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa alalım.
Gençlerimiz okuma grupları, okuma halkaları düzenliyor. Ders de çalışıyorlar orada.
Evet.
Yani birbirlerine destek olma fırsatı da elde ediyorlar.
Doğru.
Ders çalışıyorlar, ne bileyim. Bir aralarındaki bağı da kuvvetlendirme, evet, fırsatı elde etmiş oluyorlar. Kesinlikle.
Ve yeni arkadaşlıklar ediniyorlar. İnsan çünkü
kesinlikle
yurt dışında olunca hani Türkiye'den birileri ya da Türkçe konuşan birilerine hasret kalıyor diye düşünüyorum. Ben yurt dışında o kadar uzun süre bulunmadım ama hani o hissiyatı duyuyorum. Onların da o hissiyat içinde olduklarını düşünüyorum. Bence çok kıymetli bir çalışma olmuş.
Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız
için bize.
Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle, çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı uzmanı Barensel Mızrak telefon hattımızın diğer ucundaydı. Başkanlık, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkçe yeterliliklerinin geliştirilmesi, Türkçe kaynaklara erişim imkanının kolaylaşması ve kültürel aidiyetlerinin korunması amacıyla 31 yerde Anadolu Okuma Evi açtı ve açmaya da devam edecek. Çok önemli etkinlikler gerçekleştiriliyor bu Anadolu Okuma Evlerinde. Öncelikle 1001 kitaptan oluşan çok değerli bir kütüphane var. Okuma grupları oluşturuluyor. Okur yazar buluşmaları, çalıştaylar, seminerler ve kitap çekilişleri gerçekleştiriliyor. Bu etkinliklere ilaveten Yunus Emre ve Türkçe yılı vesilesiyle Anadolu Okuma Evlerinde Yunus Emre buluşmaları düzenleniyor. İlki Duisburg'da Yunus Anlamak başlığıyla 2 Nisan'da gerçekleştirilecek. Kayıt olmak isterseniz Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın sitesinde ve Anadolu Okuma Evlerinin sitesinde detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz diyelim ve şimdi sözü müziğe bırakalım. Sonrasında Huzur Hayat köşemizde yayınımız sürecek.
Kaybettim her buldum.
Hayatın Sesleri Huzur Hayat köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi değerli hocamız Zehra Tuncel var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim Sezin Hanım.
Değerli hocam aslında bu pandemi sürecinde yaşlarımızın kıymetini bir kez daha anladık öyle değil
evet.
mi?
Evet.
Hep o geldi aklıma. Bugün değerli hocamla yüce dinimiz İslam'ın emirlerine göre büyüklerimize karşı görevlerimizi, sorumluluklarımızı konuşacağız. Yaşlarımız ne kadar kıymetliler. Allah onları başımızdan eksik etmesin.
Amin.
Evet, tabii her genç, her çocuk büyüyecek. Sonunda hepimiz o yaşlara ereceğiz inşallah. Ama o yaşlara da en güzel şekilde ermek ve bizden sonra yani biz yaşlandığımızda bizden sonra gelecek olan nesillerin bize davranışı aslında bizim onlara davranışımızı belirleyecek diye düşünüyorum. Siz neler söylersiniz?
Evet, dediğiniz gibi çocukları eğitmenin en güzel yolu aslında onlara davranışla örnek olmak. Biz de rahat etmek istiyorsak yaşlılığımızda yaşlarımızı rahat ettirmeniz çok önemli. Tabii bu bir hani alışveriş meselesi değil.
Tabii.
Sadece
kendimizi rahat
etmek için yapmıyoruz bunu evet. ama yani insana mutluluk veren bir şey. Dediğiniz gibi inşallah ömrümüz herkesin ömrü olsun, yaşlılık zamanlarına evet. ulaşsın ama herkese nasip olan bir şey değil. Ve yaşlılar da bir anlamda gençler için bir emanet, bir borç ödeme zamanı aslında büyüklerin gençlere yaptıkları o fedakarlıkların karşılığını ödenince bir zaman bizden büyükler yaşlandığında annelerimiz, babalarımız veya yakın akrabalarımız, çevremizdeki insanlar hepimizin onlara gönül borcu var. Onu da ödemek bir insan olarak, bir Müslüman olarak hepimizin sorumluluğu. Yani hani yaşlı deyince de tek bir şekilde tanımlamak da her zaman mümkün olmuyor Sizin Hanım. İşte farklı farklı tanımlar var kim yaşlı dediğimizde. Bir yaşla ilgili yani böyle kronolojik bir yaşlı tanımından bahsedebiliriz. Orada bile bir anlaşma, bir konsensüs yok. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 65 yaş üstü yaşlıdır. Birleşmiş Milletler diyor ki 60 yaş üstü yaşlıdır. Bu tabii biraz toplumdan topluma zaman içinde de değişen bir şey. Biraz araştırırken baktım, Avusturya'da 1680'li yıllarda bir kiliselerin kayıtları varmış. Oradan bir bilgi aktarılmış bugüne. O dönemde doğan insanların 19 kişi üstünden bir şey yapmışlar. 19 kişinin sadece ikisi 65 yaş ve üstüne ulaşmış, düşünün. Bundan 300 sene önce yaklaşık. Sonrasında da 1950'li 60'lı yıllarda işte daha onların etkileri devam ediyor. Orada da 19 kişiden 15 kişinin 65 yaş ve üstüne ulaştığı tespit edilmiş. Yani biraz da göreceli bir kavram. İşte kronolojik yaşlılık dediğimiz şey bu yaşa bağlı şeyler. İşte bu yaşın getirdiği farklı etkiler de var. Mesela biyolojik yaşlanma dediğimiz bir şey var. Bakıyorsunuz aynı yaşta iki insan, birisi çok enerjik her değil anlamda mi? Fiziki evet. olarak da zihinsel olarak da çok böyle enerjik genç gibi o yaşı söylediğinde.
Hocam sözünüzü kestim, biz bazen çok özeniriz değil mi? Örneğin Türkiye'de turistik evet. alanlarımız olur. O turistik Aha. alanlarda ve yurt dışından hani yaşı 65'in üzerinde olduğunu gözlemlediğimiz ama hani bizden daha hevesle evet. o turistik alanları evet. gezen yabancı turistler çok benim hep dikkatimi çekmiştir. Haklısınız.
Evet. Yani biraz da psikolojik yönü de var.
Evet.
İşte bahsettiğiniz burada bizim yaşlılarımızı böyle yürümekte zorlanıyor. İşte günlük işlerini yapmakta zorlanıyor. Sonra ben birkaç defa nasip oldu hacca görevli gittim. O yaşlı, çoğu yaşlı bizim hacılarımız.
Evet.
Ama orada bir enerjileri var. Bir bakıyorsunuz yani bu insanlar nasıl bu kadar enerji buluyor. Sonra yakınlarıyla konuşuyorsunuz. O evdeyken diyorlar.
Yerinden kalkamazdı.
Zor yapıyordu. İşte psikolojik yaşlanmanın bir etkisi, yani orada bir motivasyon olması, Doğru. insanın bir hedefi olması çok önemli. Tabii de sosyokültürel anlamda yaşlanma var. İşte toplumda birçok şey hızlı değişmeye başladığında onlara uyum sağlayamamak da bir anlamda bir sosyal açıdan bir yaşlılığın göstergesi. Bir de işte hani artık iş gücü açısından kayıplar yaşadığında ekonomik anlamda bir yaşlılıktan bahsediyoruz.
Evet.
Bir de hani yaş, toplumdaki o yaş ortalaması, yaşlıdan beklenen şeyler, demin bahsettiğim gibi bundan 300 sene önce 50 yaşındaki insan yaşlı olarak algılanırken günümüzde bakıyorsunuz 70-80 yaşında böyle enerjik sporunu da yapan, zihinsel aktivitelerini de devam ettiren birçok insana rastlamak mümkün. Göreceli bir kavram. Ama tabii ki hiçbir zaman 60 yaşındaki bir insan 30 yaşındaki insan gibi olmuyor. İlla ki kayıplar oluyor. Evet. Onlar da artık yaşamış olmanın bir getirisi. 60 yaşına ulaşıyorsak bu bir nimettir, bir lütuftur. Onun da kendine göre zorlukları olacak illa ki. Bunlar da kabullenmek, yaşlılık sürecini kolaylaştıran şeylerden birisi.
Evet değerli hocam. Peki hani biz yaşlılığı böyle sosyolojik olarak anlatabiliyoruz ama hani Kur'an'da Hı-hı. nasıl yer buluyor yaşlılık evet. ya da yaşlılarımız?
Evet, Kur'an-ı Kerim'de aslında hayatın diğer evrelerinden çok daha fazla yer verilmiş Kur'an-ı Kerim'de yaşlılıkla ilgili. Mesela Asr suresi var, Bel Asr diye başlayan. Orada asra yemin olsun ki buyuruyor Rabbimiz, öyle başlıyor. Hı hı. Oradaki asr yani kelimesi ikindi vaktini de anlattığını söylüyor tefsirciler. Veya insanın artık böyle yaşlılığa doğru dönmüş hani günün ikindisi gibi, işte 50'li 60'lı yaşlardan sonrası da bu asr yani yaşlılığın üzerine yemin olsun diye ifade edildiği de yorumlarda yapılıyor. Hayatın bir parçası olarak görüyor yaşlılığı, ölüm gibi, yaşamak gibi.
Evet.
Mesela Rum suresinin 54. ayet-i kerimesinde hayat sürecinden bahsediyor Rabbimiz. Sizi güçsüz yaratan, yani bir bebekken düşünün ne kadar güçsüz insan. Sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, işte gençlik, olgunluk döneminden bahsediyor. Sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır buyuruyor ve bir takım zorluklarla karşılaşabileceklerini çok yaşlanan insanların onu da ifade buyuruyor. Sizden bazı kimseler ömrünün en güç çağına kadar yaşatılacaktır. Yani yaşlılığın zor dönemlerinde de insanların hayatlarını sürdürdüğünden bahsediyor Allah-u Teala. Bu şekilde pek çok yerde bahsediyor. Sonra mesela yaşlılarla ilgili insanların, gençlerin yaşlara güzel davranmalarını hatırlatıyor Rabbimiz. Orada da mesela Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, anne babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti buyuruyor Rabbimiz. Yani orada hani ben davranırım davranmam diye bir şey yok. Hepimizin bildiği bir ayet-i kerim. Onlardan biri ya da ikisi senin yanında yaşlandıklarında onlara öf bile deme.
Evet.
Onları azarlama, ikisine de güzel sözle söyle diyor. Ve ben annem babam için de yaşlılıklarında bu duayı yapıyordum. Beni çok etkiliyor Sezin Hanım. Şu dua çok önemli. Rabbim küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, bana nasıl merhametle muamele etmişlerse, şimdi sen onlara öyle merhametle muamele et diye dua et onlar için diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla yani onları düşünmek, onlarla ilgili insanların merhametlerini güçlendirmelerini istiyor Allah-u Teala. Yani yaşlılığın doğal bir süreç olduğunu, çok yaşlı dönemde zorluklar yaşanacağını, bunun da hem onlar için, yaşlı sürecindeki insanlar için, hem de onların yanındaki insanlar için bir imtihan dönemi olduğunu Allah-u Teala bizlere hatırlatıyor.
Evet. Peki sevgili peygamberimizin yaşlılığa bakışı nasıldı? Özellikle gençlere uyarıları var mıydı yaşlılarımızla ilgili?
Evet, çok önemli uyarılar var. Peygamber Efendimiz şöyle bir hadise oluyor. Yaşlı birisi geliyor, cemaat ona yer açma konusunda biraz böyle gecikiyorlar. Peygamber Efendimiz onları hemen uyarıyor. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize de saygı göstermeyen bizden değildir buyuruyor. Sonra yaşlılara saygı gösterip ikramda bulunmak Allah'a olan saygıdandır. Yani sadece o yaşlılar değil. Çünkü o süreci yaratan da Allah-u Teala. Allah-u Teala dileseydi insanlar hiç yaşlanmadan, vücutlarında bir eksilme olmadan ömürleri neyse onu tamamlayıp ölebilirlerdi. Ama işte bu biraz ölüme de hazırlık olsun diye insanları bu gücünü azaltan, bu hale koyan Allah-u Teala'dır. Dolayısıyla bu sürecin hepimiz için geçerli olduğunu hatırlatıyor Peygamber Efendimiz de. Bu dönemle ilgili de çevredeki insanları uyarıyor. Orada da çok yaşlı olmaktan, o yaşlılığın zorluğundan da Allah'a sığınıyor. Ve hatta bir şeyde bu yağmur duasına falan gidildiğinde yaşlıların da götürülmesini istiyor. Ve süt emen bebekler, beli bükülmüş yaşlılar ve otlayan hayvanlar olmasaydı siz çok zorluklar yaşardınız buyuruyor. Yani onların aslında onların sayesinde bizim yaptığımız yanlışlar sebebiyle başımıza felaketler gelmediğini ve onların bizim için bir nimet olduğunu hatırlatıyor Peygamber Efendimiz. Ve mesela hani yaş uzun olup zorluk yaşayan insanlara da hürmet edilmesi için, onların da teselli etmek için hangi insan daha hayırlıdır diye soruyor. Ve ömrü uzun, ameli de güzel olan insandır. Çok şey biriktirmiştir diye. Onları da yaşadıkları zorluklar sebebiyle yaşlıları da teselli ediyor sevgili Peygamber Efendimiz.
Evet. Değerli hocam, biz tabii hani yaşlılık deyince gençler özellikle hep olumsuz taraflarını görürler ama bence çok güzel olumlu tarafları da var. Siz neler söylersiniz? Az önce tecrübe kelimesini kullandınız. Belki bu konuyu biraz daha detaylandırabiliriz.
Evet. Tabii yani yaşlılık dediğim gibi şimdi ifade ettiğiniz gibi aslında birçok zorluğu beraberinde getiriyor. İşte önceden yapabildiğiniz şeyleri yapamaz hale geliyorsunuz. Bazen hatırlayamadığınız şeyler oluyor. Allah ömür versin gençlerimiz de bu şeyleri hep yaşasınlar. İşte ama hep olumsuzluklardan ibaret değil tabii ki. Kazanımları da var. Evet, belki o güç azalmasının bir çaresi yok. Kendimize iyi bakmamız gibi birçok tedbirler alabiliriz. Sağlıklı yaşamak için tedbirler almak, hareketli olmak, işte doktorların tavsiyesini dinlemek. Ama ona rağmen demin de hani ifade ettiğim gibi mutlaka bir gücümüzde azalma, zihinsel faaliyetlerimizde bir yavaşlama olacak. Ama bunun da bir takım şeyleri var. Hani bir söz var, yaşlanmak bir yüksek dağa tırmanmaya benzer. Biraz gücünüz azalır ama bakışınız, bakış açınız genişler diye. Yani böyle biraz o yaşanmışlıkların verdiği tecrübeyle olayları daha olgun karşılama, meselelere daha geniş açıdan bakabilme gibi avantajları var. Bazen işte emekli olunca insanlar hani böyle depresyona girdik falan diyorlar ama o biraz hazırlıksız yakalanmaktan kaynaklanıyor. Halbuki emekli olmuş bir insanın vakti daha çok olur. Çocuklarını büyütmüştür. Evde hobilerine, öğreneceği şeylere daha çok zamanı kalmıştır. Yani biraz meseleye nasıl baktığımızla ilgili. Yani olumlu bakarsak her yani bir insan için çok zor gibi görünen bir süreç, olumlu bakan bir insan için çok daha kolay ve zevkli hale dönüşebilir. Bunu bir imkan olarak görebilirsiniz.
Evet, işte yurdumuza gelen yaşlı turistlerden örnek verdim değerli hocam. Hani bütün demek emekliliklerini almışlar. Artık kendileri için bir şeyler yapmak istiyorlar. Ve kendileri de yurt dışını görmek isteyip ülkemize geliyor. Bu ne kadar güzel bir nimet.
Tabii o yönü var. Mesela okumak, öğrenmek istediği şeyler için vakit bulamayan insanlar var. Onları yapabilirler.
Evet.
İşte kendi çocukları çalışıyorsa torunlarıyla ilgilenip ona onlara dünya için, ahiret için eğitebilirler. Daha çok zamanları var. Evet. Ve onların o yumuşak şeyleri, üslupları, merhametli yaklaşımları güzel bir bağ kuruyor. Anne baba gibi otoriteyle değil de sevgiyle öğrenilen şeyler daha kalıcı oluyor.
Evet. Değerli hocam, bir de hani son dakikamızdayız, şu konuya da değinelim de öyle sonlandıralım söyleşimizi istiyorum. Yaşlı bakım evlerinde de yaşlılarımız var. Hani onlar için neler yapabiliriz? Birkaç cümleyle de bu konuya da değinebilir miyiz?
Tabii yani en ideali aslında mümkünse yaşlıların ailelerinin gözetiminde olması ama böyle bir şey yoksa da belki kendi annemiz babamız yakınımızda olmayabilir ama onların demin de ifade ettiğim gibi önce çocuklarına emanet. Ama onun yerini getirmiyorsa çocukları veya yoksa bilemiyoruz hangi sebeplerden orada kalıyor insanlar. O zaman da toplumun sorumluluğunda oluyor. Hani cenaze ile ilgili bir sorumluluğumuz vardır, farz-ı kifaye denilen. Bir insan namaz kılacak, cenaze namazı kılacak bir insan olmazsa bütün toplum sorumlu oluyor işte. Eğer öyle yaşlılarımız var da onlarla ilgilenmiyorsak da o zaman bu hepimizin sorumluluğu. Gidip bir hallerini, hatırlarını sormak. Çünkü ekonomik olarak belki ihtiyaçları yok oradaki insanların ama böyle gidecek, konuşacak, dertleşecek. Çünkü yaşlanınca insan eski hatıralarını anlatmaya bir ihtiyaç hissediyor. Sadece onları dinlemek bile onlar için yapılabilecek en güzel şeylerden, hallerini, hatırlarını sormak. Küçücük bir şeyle onları anmak, unutulmadıklarını hatırlatmak da toplum olarak hepimizin sorumluluğunda, birinci derecede yakınlarının bu sorumluluğu üstlenmiyorlarsa ya da işte dediğim gibi çeşitli sebepleri olabilir.
Yoksa,
onları da yargılamamak lazım ama bazen olabiliyor. Onlar yapamıyorsa biz insan olarak, toplum olarak o sorumluluğu paylaşmamız lazım, bir insan olarak, bir Müslüman olarak hepimize düşen bir görev.
Evet değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, aktardıklarınız, ilettikleriniz için, gençlerimize öğütleriniz için eksik olmayın, sağlıkla.
Dinleyenlere Allah sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler versin. Bu ömrü de değerlendirip kazançlı çıkanlardan olmayı nasip etsin Peygamber Efendimiz.
İnşallah değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, hoşçakalın.
Rica ederim, Allah'a emanet olun.
Siz de. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel hocamız bizlerle birlikteydi Huzur Hayat köşemizde. Yaşlılarımıza karşı görevlerimizi konuştuk, yaşlılarımızı konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Böylelikle de programımızın bugünlük sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor. Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.